Bir aile meselesinden herkese merhaba. Zeynep, sana da merhaba.
Merhaba Serdar.
Yeni mekanımızda, yeni ofisimizde, yeni ortamda, yeni perdelerimizde, yeni sehpamızda, koltuğumuzda. Çok heyecanlıyım ben. Sen nasıl hissediyorsun?
Ben de çok heyecanlıyım. Sanki programa yeni ilk defa başlıyormuş gibi.
Tebdili mekanda ferahlık vardır dedikleri şey doğru herhalde.
Evet, evet.
Tebdili mekanda bugün konuşacağımız ilk konu olgunlaşmamış ebeveynlerle büyümek. Desem sen nasıl devam edersin?
Evet. Yani aslında büyürken yaşadığımız zorlukların kökeninde ebeveynlerimizin bu olgunlaşma düzeyi var. Büyük oranda olgunlaşmamış ebeveynlerle çoğumuz öyle büyüdük. Çünkü ebeveynlerin de nasıl büyüdüğü bunun için belirleyici oluyor. Eğer rehberle, bir kılavuzla büyüdüyse ebeveyn, onun da duygusal olgunluğu yüksek oluyor. Bu çocuğa da yansıyor ama ebeveynlerimiz de kendi kendilerini büyüttüler belki. Belki vardı ebeveynleri ama zorlayıcı aile ortamlarında büyüdüler. Dolayısıyla bir kılavuz olmadığında, ona eşlik eden büyüme sürecinde şefkatli bir ses olmadığında, uygun yaşam koşulları olmadığında kendi kendine büyüten, kendini büyüten kişinin olgunlaşma düzeyi de sınırlı oluyor. Bu da kuşaklar arası geçiyor. Olgunlaşma düzeyi düşük bir ebeveyn çocuğunu büyütürken de hatalar yapıyor. Onun ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Böylelikle duygusal mirasın aktarımı gibi bir şey oluyor.
Evet. Benim aklıma da duygularını bastıran ya da duygularını taşıran ebeveynler geliyor. Yanında güvende hissedemiyoruz, öngöremiyoruz, tedirginiz, diken üstündeyiz ya da bir akla ihtiyaç duyduğumuzda onun söyledikleri çok bize inanılır gelmiyor. Bir başka sese ihtiyaç duyuyoruz. Ona anne babalık yapma ihtiyacı hissediyoruz yaşımız küçük olsa da. Yapamayacağını, beceremeyeceğini, kandırılacağını ya da görse bile hayır diyemeyeceğini, sınır çizemeyeceğini düşünüyoruz. Ya da öfkesini kontrol edemeyeceğini ya da yersiz şakalar yapacağını ya da diğerlerinin yanında bizi mahcup edebileceğini, aslında iyi bir insan olduğunu ama bazen davranışlarının niyetiyle örtüşmediğini, bu konuştuklarımız tabii niyetten bağımsız olarak bunlar iyi niyetli insanlar olabilirler çoğunlukla. Ama herhalde yanında kendimizi güvende hissetmediğimiz insanlar. Evet. Duygusal olgunluğu düşük ebeveynler.
Evet. Her an her şey olabilir ve o durumda da bir çözüm üretilemez. Yani bir kaos olur gibi bir his. Bizi de daha diken üstünde yaşamaya yönlendiriyor. Öyle olunca da biz de o zorlayıcı yaşam koşulları içinde her an her şeyin olabileceği, bu dediğin gibi öfke de olabilir, kaygılı bir durum da olabilir. Ebeveyn kaygıya, paniğe kapılabilir. Ebeveyn böyle boyun eğen, alttan alan, çok idare eden, hayır diyemeyen biri ise yine kaotik bir durumu boyun eğerek durumun üstesinden öyle gelmeye çalışabilir. Yani o duyguları yönetemediğinde, sağlıklı bir sesle yönetemediğinde ebeveyn o duygulara kapılıp gidebilir ve dolayısıyla bir kaos oluşur. Öyle olunca da biz de her an her şey olabilir gibi diken üstünde olabiliriz. Ya biz çözüm üretiriz, ya o kaosun içinde biz de, o duyguselin içinde biz de kayboluruz. Ya ebeveynin hayata baktığı çerçeveden biz de bakmaya başlayabiliriz. Yani özellikle bu duygular, kaygı ve öfke olduğunda yönetilmeyen duygular sanki daha da zorlayıcı oluyor gibi. Her duygunun yoğun hali bizi o duyguseline alır götürür ama her an öfkelenebilir, gülüyor, eğleniyor, her şey yolunda ama bir an bir şey olur ve ebeveynin canı sıkılır ve öfkelenir tepkisi bizi o daha kaygıya, diken üstünde bir hayata sürüklüyor gibi.
Ya da küsebilir.
Evet.
Ya da yersiz kahkahalar atabilir.
Hı-hı.
Yersiz şakalar yapabilir, değil mi?
Orası sevimli gibi gelen kısım oluyor. Evet, o da zorlayıcı ama tabii. Çünkü yani, güvene ihtiyacımız var yani.
Eğer onun çocuğu değilsen sana çok sevimli gelebilir de.
Evet.
Eğer onun çocuğuysan 1, 2, 3 ama 10, 20 her yerde böyle bir acaba mı dediğin anda huzursuzluk başlıyor. Bu arada dinlerken konuşurken de çok sakin ve rahat değilim, biliyor musun burada? O ilk mekanın rahatlığına 100 bölüm alışmışız.
Evet.
Böyle bir şey var, nabzım yüksek, seni dinlemekte zorlanıyorum biraz, heyecanlıyım.
Ben
Yansıyor mu
de
acaba?
elim kolumu bir, orada masa vardı ya,
Hmm.
elim kolumu bir kontrol etmek için bir dikkat harcamam gerekiyor belki.
Acaba böyle heyecanlanan, elini kolunu nereye koyacağını bilemeyen insanlar olmak bizi duygusal olgunluğu düşük anne babalar yapar mı?
Ya da tam olgunluğu düşük kişileri konuşurken
Böyle hop kafamızın gitmesi, ya bura beni heyecanlandırdı demek yani. Herhalde fark bu değil mi? Duygusal olgunluk demek her zaman ne yaptığını çok iyi bilen, bilge bir kişilik olmak demek de değil yani. Böyle çabalayan, dengeli, hani böyle eksiği artısı birbirini dengeleyen, eksiği fazlası birbirini biraz böyle taşıyabilen bir örüntüden bahsediyoruz. Bilge kişilikler değil, ihtiyaç duyduğumuz hiçbirimiz de öyle olmak zorunda değiliz. Yani sıradan insanlarız.
farkında biraz, değil mi?
Heh.
Senin ifaden gibi yani, kendinin farkında. Bunu söyleyen. Zaten farkında olup söylediğimiz anda da o duygunun yoğunluğu da azalıyor.
Heh.
Kontrolle başlıyor.
Ama ben bizim kızların yanında şey yapsam, anam ben çok heyecanlandım ya burada desem, bu yayına geçse böyle bizim kızlar bir yaparlar yani.
Evet.
Mesela böyle anlık tepkilerde bir de anne babanın yaşıyla çocuğun yaşı da burada çok önemli Zeynep. Çocuk ergenliğe girdiğinde, sosyal çevreye karıştığında, akranlarıyla anne babasının yanında durduğunda ya da öğretmenlerinin ya da arkadaşlarının anne babalarının yanında durduğunda daha da diken üstünde oluyor. Hani yerinde konuşacak mı? Beni utandıracak bir şey söyleyecek mi? Kendisi utanılacak bir duruma düşecek mi? İzleyenler kesin hatırlarlar. Ergenlik döneminde herkesin kendi anne babasından utandığı bir an vardır. Bu anlar fazlalaşmaya başladığında da işte o zaman sıkıntı olmaya başlıyor
Ayşe, evet. Bizim de Gülce arkadaşı geldiğinde hissediyorum yani, beni çok gözlüyor.
yani. İzliyor değil mi?
Şaka yapacak mı, bir şey
Şöyle
soracak mı, kişisel bir
yapma.
şey soracak mı? Anne biz iyiyiz falan diyor. Ben o zaman mesajı alıyorum. Oradan çıkmam gerekiyorsa çıkıyorum.
Sınırları da biraz daha belirgin hissettiriyor değil mi demek
Hissettiriyor
ki?
tabii, hissettiriyor. Bu da işte kimlik oluşumunun bir parçası aslında, değil mi? Ayrışıyoruz yani ergenlikte, anne babadan ayrışıyoruz. İlk nasıl biriyim, ne olacağım demiyoruz da nasıl biri olmayacağıma karar veriyoruz. O da anne babada hoşumuza gitmeyen davranışlar oluyor. Böyle biri olmayacağım kararı.
Değil
Evet.
mi? Büyük kızımızın da bizden ayrı, bizden ayrı başka bir şehirde yaşarken kararlar vermesi, o da böyle durumlarda bizi izlerdi, gözlerdi, eleştirirdi. Ama şimdi ilk defa oradan tatile geldi. Bizimle ilişkisi de başkalaşmış.
Evet.
Daha yakınlaşmış. Muhtemelen bizden daha az utanır bundan
O
sonra.
tabii. Kabul artmış.
Kabulü daha da artmış
Evet.
yani değil mi? Peki duygusal olgunluğun düşük olmasının bir şematik geçmişi var mı Zeynep?
Duygusal olgunluk demek, duyguların farkında olmak demek. Birincisi yani, boyutlarından bir tanesi. Dolayısıyla duyguları bastırma eğilimi varsa, öyle bir şema varsa, bu duygusal olgunluğun önündeki engel. Bazen aile yapılarını, yani bu yaptığımız iş çok kıymetli. Ailelere giriyoruz, insanları tanıyoruz, kalplere giriyoruz, zihinlere giriyoruz. Farklı farklı, yüzlerce farklı aile örüntüsü görüyoruz. Gerçekten duyguların hiç konuşulmadığı aileler var. Yaşanmadığı ve konuşulmadığı aileler var. Şemaların model alma yoluyla geçme durumları var. Bence en belirgin nereden bir tanesi bu duyguları bastırma şeması. Çocuk çünkü aile içerisinde nasıl konuşuluyorsa, kişiler kendilerini nasıl ifade ediyorlarsa, problemler nasıl ele alınıyorsa, kendisi de öyle model alarak öyle baş ediyor hayatla. Ve o da duyguları bastırmayı öğreniyor. Hiç konuşulmayan kaygılar, öfkeler, hüzünler, mutlulukların bile altı, olumlu duyguların bile altı çizilmeyebiliyor. Ama duyguları bastırma daha çok negatif duygularla ilgili olabilir. Duyguları bastırma şemamız varsa, böyle bir inancımız varsa geçmişten gelen, kendimizin o anda ne hissettiğinin çok farkında değilsek duyguları yönetmemiz de zor oluyor. Öyle olunca da öfkelendiğimizi, kaygılandığımızı fark edemiyoruz. İşte trafikte, herhangi bir yerde çocuk aksi bir durum yaşandığında çocukla çok gergin ve öfkeli olabiliyoruz. Bu da bizim duygusu olarak olgun olmadığımızı işaret ediyor.
Ya da anne babanın kuşkucu ve şüpheci olması. Bu da duygusal olgunluk sınırları içerisinde. İnsanların güvenilmez olduğu inancıyla yaşayan ve çocuklarını da öyle büyüten anneler de bu kapsama girerler.
Evet, evet. Hayata öyle bakınca, şüpheyle bakınca o zaman hayata güvensizlik penceresinden bakmak çok tedirgin edici. Yani yine hayata yerleşemiyorsun. Oturduğun yere yerleşemiyorsun, ana yerleşemiyorsun.
Çünkü dünya güvenilmez,
güvenilmez bir yer. Her an her şey olabilir. O insan tamam şu an iyi niyetli, samimi ama ne olacak belli değiller. Of, çok gerçekten çok yorucu. Öyle olunca yerleşemediğin hayat içinde de bu ne demek? Sürekli stres altındasın demek.
Evet.
Stres altında da duygusal olgun kalmamız da zor yani.
Aynı şey kaygılı anne babalarla da geçerli. Daha çok ama kaygılı anne babadansa kaygılı anne babanın kaygısıyla baş etmek için bulduğu yollar çocuklara daha çok zorluyor. Kaygılı anne baba mükemmeliyetçi oluyor, kontrolcü oluyor, kaçıngan oluyor. Zaten mükemmeliyeti sağlamak için kontrolcü olmak gerektiğini düşünüyor. Ve işte 12 yaşındaki çocuğu banyoya girip yıkamaya çalışan anne baba bu. Temiz olmaz. Oraya benim girmem lazım. O değişkenleri benim görmem lazım. Ödev yaptırmadan önce o konuları çalışan anne baba. Benim çocuğumun başarısız olma ihtimali yok. Mükemmeliyet orada. Yüksek standartlar. Bunlar da aslında o zaman bize ya da şimdi de baktığımızda dışarıdan ha benim babam işte ortalamadan hoşlanmazdı, standartları vardı, zor beğenirdi diye bir yukarıdan bir yerden değerlendiriliyor ama çocuk için çok huzursuzluk verici bir yer. Böyle olunca da çocuğun doğallığı kayboluyor. Herhalde duygusal olgunluğu düşük bir ebeveynle büyümenin en belirgin, en çarpıcı zararı spontanlığımızı kaybetmek. İçimizden geldiği gibi davranmak, içimizden geldiği gibi konuşmak, içimizden geldiği gibi durmak, içimizden geldiği gibi şarkı söylemek, içimizden geldiği gibi içimizden geçenleri anlatıvermek, böyle hissettiklerimizi anlatıvermek böyle anne babalarla çok mümkün olmuyor.
Evet. Çünkü her şey eyvah olabiliyor. Her şey panikle karşılanabiliyor. Her şey bir gerginlik sebebi
bir kaş
olabiliyor.
Kalkabiliyor.
Kaş kalkabiliyor. Evet. O kadar yani sert ve belirleyici de olabilir böyle çocuğu bastıran ve engelleyen. O da spontanlığı engelliyor çocuk için. Gözündeki ışığı sönmesine neden oluyor. Ama bir tarafıyla da ebeveyn de mesela o kadar kaygılanıyor ki işte o yazılı sonuçlarını, okuldaki sınav takvimini o takip ediyor. O çocukla beraber takip ediyor. Çocukla beraber sınav sonuçlarına bakılıyor. Öyle olunca hani ebeveynin çocuğa kötü bir muamelesi de yok, davranışı da yok. Ama o kadar beraber kaygılanıyor ve onun içinde kayboluyorlar ki bu da doğalmış gibi oluyor çocuk açısından. İtiraz edecek bir alan da sağlamıyor. Demin dediğin gibi onunla beraber oturup ders çalıştığı için, onun derdiyle dertlendiği için ama burada da bir fazlaca bir dramatik ve fazlaca kaygılı yoğun bir tepki olduğu için yine çocuğun spontanlığı olsun bir dahakine. Yani duygusal olgun ebeveyn bu bilgelikte biraz olacak. Çünkü çocuğun işte 10 yıllık ömrü varsa, 10 yaşındaysa kaç yıldır hayatta yani? 3 yıldır, 4 yıldır hayatta. Bazen unutuyor anneler babalar o çocuğun 4 diyorum o 44 değil 4 yaşında yani 4,5 hayır hocam 4,5 oldu 5 olacak. Tamam o 5 yaşında yani biraz bir 5 yıl sonradan falan bakmak lazım.
6 olsun ya.
6 olsun 13 olsun 18 olsun yani 18 olsun 30'dan bak 18'e çocuk biraz onu unutuyoruz o duygulara beraberce kapılıyoruz. O yüzden o bilgeliğe biraz sahip ol. Yaşımızın bilgeliğini biraz göstermemiz lazım yani. 20 yaşta o bile bilge bir çocuk için. Çünkü görmüş geçirmişliği var. Hayatın nasıl olduğunu biliyoruz. Kötü olan şeylerin iyi sonuçlandığını deneyimledik. Kötü olan şeylerin kötü devam ettiğini de deneyimledik. Ama pek çok şeyin çare bulunduğunu, çözüm bulunduğunu deneyimledik. Bazı şeyleri kabul ederek üstesinden gelebildiğimizi deneyimledik. Yani deneyimden doğan bir bilgeliğimiz var. 20'li yaşların üstündeysek onu da biraz çocuğa göstermek lazım. Olsun. Bir dahakine yaparsın, bakarız, hallederiz. Ben senin yanındayım. O kızım, oğlum ya da işte kardeşimiz de olur. Çare bulunur. Her işte bir hayır vardır. Yani bu fırsat gitti gibi düşünme. Başka kapılar açılıyordur bilgeliği Ama bunu yapabilen ebeveynin de işte o duygulara kapılmıyor olması gerekiyor.
Ama bu anlattığın tablo biraz iyimser bir tablo. Pek çoğumuzun çok yakınında görmediği, göremediği,
Ben de hiç görmedim. Hiç görmedim.
muhtemelen de
Bazen
göremeyeceğim
kendim de
tablo.
görüyorum, aferin diyorum ya. Kızlara yaparken bak, aferin ne güzel söyledin.
O,
Her zaman da bu otomatik çıkmıyor bak, onu da
öyle mi?
söyleyebilirim yani, evet. Bir mesela es verip bir nefes alıp, olsun kızım yaparız.
Orada şey mi? Bir içinden gelen var, bir de söylenmesi gerekeni hatırlayıp söylemek.
Hatırlayıp tabii her, yani bunu çünkü otomatik hale gelmiş olması için bir uğraş gerekiyor. Yani o uğraşı yıllar yılı veriyoruz ama ona rağmen o gün gerginsek, kötü bir gün geçirdiysek, açsak, uykusuzsak, bir şey yani duygusal
Yani
bağışıklık
orada
düşükse.
kaşın gözün başka bir şey diyor ama olsun yavrum,
Olsun.
olsun çocuğum
Bir
diyebiliyorsun
dahakine yavrum.
yani. Ya Berkcan da beni uyardı. Kadrajdan çıkıyormuşum herhalde böyle elim yüzüm. Bir bilemedim elimi kolumu nereye koyacağım. Zamanla öğreneceğiz bu koltukta oturmayı da. Orada daha rahatmıştı. Ya da alışkanlık mıydı
Alıştı
acaba?
ama o masa bence. O rahat bir şey, güven veren bir şey.
Değil mi?
Kapatan,
Arkadan sandalye
eve
kapatıyor, önden masa
kapatıyor.
kapatıyor şimdi. Bir de daha zor olan bir örüntü var Zeynep. O da duygusal yoksunluğu olan anne baba. O da bence bu olgunluk çerçevesi içinde değerlendirilir. Yakınlık kurmayan, yakınlığını göstermeyen, şefkatli olmayan, şefkate dair bir iz taşımayan anne baba da çocuk için çok zor. Böyle anne babaların her zaman çok böyle bariz göze batan kusurları da olmuyor. İyi anne babalar oluyorlar ama çocuk fazla bir normallik algısıyla büyüyor. Fakat o normallik algısının içine temassızlık yerleşiyor. O anne gibi temassızlık, o anne baba gibi şefkatsizlik. Yani düzgün çocuğun ihtiyaçlarını alıyor. Çocuğun sorularına kibar cevap veriyor ama şefkat ve sıcaklık yok orada. Bu da çocukların aslında çok uzun yıllar fark etmediği, çok da normalleştirdiği, aslında fark etmeden kendilerinin de tekrar ettiği bir örüntü. Ama bu da duygusal olgunluğu düşük anne babaların en zorlayıcı taraflarından biri. Kötü mü? Ya ortada görünen kötü bir şey yok. Ama bir eksiklik var hissediyorum. Onun tadını koyamıyorum. Olumsuz bir şey olsa bunun tarifi kolay. Ama bir şey var ve o şey yok ve ben onun ne olduğundan hiç haberdar değilim.
Evet, onu tanımlamak çok zor
Çok
oluyor
zor.
gerçekten.
Çok zor.
Öyle ancak oradaki o kabulü ve şefkati bir ilişkide deneyimleyecek ki, ha benim ihtiyacım buymuş.
Buymuş diyecek.
Evet, ebeveyn olduktan sonra bu oluyor biraz.
Ya da arkadaşının evine gittiğinde, sıcak bir anne babayı gördüğünde. Ama orada da ilk tepkileri şey oluyor. Samimi değiller, yapay. İnsanlar böyle değildir ki. Gösteri, sahte.
Ya da çok, o çok nadide bir şeymiş gibi.
Gibi.
Yani onlar öyle ama bu gerçekliği yansıtmıyor. Çünkü onun gerçekliğinde duygusal yakınlık, sıcaklık çok az.
Peki bir şey sorayım. Depresyonda olduğu için, uzun süreli depresyonlarda olduğu için çocuğuyla ilgilenmeyen anne baba duygusal olgunluğu düşük diye mi değerlendirilir yoksa bunlar hastalık diye mi değerlendirilir?
Yani bizi depresyona sokan çok sebepler oluyor tabii, yaşam zorlukları. Depresyona girdi demek ki duygusal olgunluğu düşüktü denmez. O öyküye, hikayeye de bakmak gerekir. Çok acılar üst üste geldiyse, travmalar varsa, yaşam zorlukları çok zorlayıcıysa, depresyon aslında kişinin kendini koruma sistemi oluyor. Kapatıyor o duygu yoğunluğu, o kadar fazla ki ben kendimle ve dış dünyayla bağımı kesiyorum oluyor. O kişi için aslında kurtarıcı oluyor o anlamda. Bir baş etme yolu olarak değerlendirilebilir. Ama bu çocuğun buna yansıması tabii duygusal yoksunluk olabilir. Benim de annem birkaç sene depresyondaydı, ben çok 6'lı yaşlarının öncesindeyken. Bunun etkili olduğunu düşünüyorum yani. Çok küçük olduğum için an an görüntüler vardı ama depresyondaki bir anne çocuğun duygusal yoksunluk şemasının oluşmasına neden olabilir. Çünkü anne orada ama yok. Var ama yok yani, ulaşamıyorsun. Bakıyor. Bir hani depresyondaki ya da duygusal olarak zorlanan birinin bakışlarındaki bir şey vardır ya. Boşluk yani, bakıyorsun, giriyorsun da hani bir yankısı yok yani. Oradan gelen bir karşılığı yok. Bir ışıltı yok. Bir boşluk, boş bir kuyunun içine bakıyormuşsun
Bağlantı
gibi.
yok.
Bağlantı yok. Oradan gelen bir el yok. Öyle olunca da o yalnızlık zaten köken oluşmuş oluyor.
Nasıl baş ettin onunla?
Daha önceki yayınlarda da öyle söylemiştim. Hani bebekleri sakinleştirmek gibi olabilir. Çocuklarda parmak emme, emzik emme gibi şeyler olabilir. Tırnak yeme olabilir erken çocuklukta. Sonraki süreçlerde de sanıyorum kontrolcü modum. Biraz planlı, kontrolcü, ödeve, derse verme kendini, iş odaklı olma. Arkadaş çevrem de çok iyi değil. İlkokul, ortaokul, lise yıllarında onlar koruyucu faktör oldu. Zaten çıktı sonra annem
Çıktı.
depresyondan. Ama bu zihin haritalarının oluşumunda bir şey olmuştu. Bir de annem çok şen şakrak, neşeli. Ya yani öyle birinin depresyona girmesi de çok büyük bir boşluk yaratıyor olduğu için, ama dönüşü de çok güzel oldu, çiçekli oldu hani, neşesiyle kahkahasıyla geri geldiği için o da bir koruyucu faktör olmuş olabilir yani.
Ama ya tekrar giderse diye bir endişe oluyor mu?
Çok erken çocukluk olduğu için Serdar çok hatırlamıyorum, ama olmuş olma
Olabilir,
ihtimali var.
değil mi? Bir de bu özellikle ticaretle uğraşan esnaf olan anne babalarda da bazen görülebiliyor. Dürüst olmayan anne baba. Eğer çocuk hassas ve de kaygılıysa onun o yalanları ortaya çıkması, yalanlar karşısında gösterdiği pişkinlik da benim çok sık karşılaştığım şeylerden biri. Böyle çocuklar da fazlaca dürüst bir hayat kurmaya çalışıyorlar ya da o örüntüyü tekrar etme eğilimine giriyorlar. Dürüst değil, sözünü tutmuyor, sözünü tutmadığı için mahcubiyet duymuyor. Bunlar da herhalde duygusal olgunluğun kapsamına girer.
Girer, evet. En azından çocuğa yansımalarının
Ya.
getirdiği o tedirginlik açısından da
Ya.
bu kapsama girer.
Bir
Evet.
de böyle çocuklar idiysek, yani böyle evlerde büyüyen, duygusal olgunluğu olmayan ebeveynlerle büyüdüysek, orada bugünkü hayatımızı etkileyen şey bizim onlarla nasıl baş ettiğimiz oluyor. Bazılarımız aynı sağlıksız örüntülere teslimiyet gösterebiliyoruz, aynı örüntüleri tekrarlayabiliyoruz. Bazılarımız sanki bunun bizimle hiç ilişkisi yokmuş gibi bir oradan kopmuş bir örüntüye giriyoruz yani. Ama bu bizi genel olarak örüntülerden, hayattan, ilişkilerden, problemden ama olumlu duygudan da kopan, bu şekilde korunan bir hale getirebiliyor. Bazılarımız da diğer uca gidiyoruz. Hiç sanki böyle şeyler yaşamamışız ya da bunun aksi yönde bir duyguyu yaşamışız gibi bir aşırı telafiye gidiyoruz. Değil mi?
Evet. Çünkü o kaotik durumla, zorlayıcı durumla baş etmemiz gerekiyor. Hayatta kalmamız gerekiyor. Bir şekilde bunlar bir savunma sistemi olarak bizim karakterimizin aslında bir parçası oluyor.
Parçası olur.
Biraz böyle kendimize bakarken böyle geriye ben nasıl baş ediyorum hayatta? Neden böyle baş etmek durumunda kaldım hayatta? Hayatla neler yaşandı? Annemin, babamın, ebeveynin duygusal olgunluk düzeyi nasıldı? Şimdi ebeveyn olduysak buradan da ileriye doğru duygusal olgunluk düzeyim nasıl? Dolayısıyla bu çocuğumu yetiştirmeme nasıl yansıyor? Çocuğum da zorlayıcı duygularla nasıl baş ediyor? Hayatla nasıl baş ediyor? Hani aldığım duygusal mirası ne kadarını orada bıraktım? Ne kadarını çocuğuma geçirdim? Ama
Geçiyor.
bunları sadece dediğin gibi görmek, burada kendi suçlu, yetersiz, başaramadım olmadı ya da kurban, çok mağdur gibi hissetmek, yine duygusal olgunluğu olmayan biri gibi o tuzağın içerisinde kaybolmamıza neden olabilir. Hepimizin sınandığı, hepimizin zorlandığı yaşam durumları oldu. Hepimiz bir şekilde oradan kendimizi savunacak örüntülerle, davranışlarla çıkmaya çalıştık. Biraz görüp anlamak ve en azından o kederle, o yasla, o yetersizlik hissiyle geleceğimizi ipotek altına
Anladım.
almamak yani.
Anladım.
Evet.
Bu da zor tabii. Bunları konuşuyoruz ama bunların konuşulduğu kadar kolay yapılmadığını da biliyoruz. Biz de zaten kolay hayatlardan gelmedik. Bunu söylüyoruz da defaten. Ama herhalde örüntüyü görmek de bir başlangıç yapabilmenin bir yolu. Hani bizden peki ne yapalım, çözüm ne gibi böyle basit kolay çözümler bekleyen yorumlarla karşılaşıyorum. Ama bunun böyle keşke bir yorumda yazabileceğimiz kolay çözümleri olsa. Ama herhalde bu sürecin olmazsa olmazı bir görmek. Hani affetmek diyorlar ya, affetmekten ziyade bir anlamak. Ya ne oldu? Burada ne vardı yani? Ben anneme bakıyorum. Annem de babam da muhtemelen benim dikkat eksikliği ve hiperaktiviteden mustarip insanlardı. Babam hiperaktifti, annem de dikkat eksiği vardı. Annem çok kaygılıydı, babam öfkesine teslim oluyordu. İkisi de çocuktu. İkisi de iyi insanlardı, ikisi de iyi niyetliydi. Ama annemin eşyaları dağılırdı, sağa sola para saklardı. Ben o paraları bulurdum. Söylemezdim, harcardım. Kimsenin haberi bile yok. Çünkü o para yok hükmümde. Yani bence o kötü bir hareket değildi.
Yani her durumun bir artı yönü
Tabii
oluyor
yani
yani.
bakıyorum, her yeri arıyordum ben. Mesela bir şeye ihtiyacım var. Kesin annemin bir yere koyduğu ve unuttuğu bir para vardır yani. Şimdi çünkü dikkat eksiği var ya. Eskiden kendime de yapardım. Kesin cebimde unuttuğum bir param vardır benim.
Çıkıyor.
Yani çıkıyordu ya.
Benim cebimden hiç çıkmazdı. Ama
Evet.
Serdar'ın cebinden
Ya
çıkıyordu.
özellikle o parasız zamanlarımızda
Zaman
falan
cep
böyle
karıştır.
bir yer hazine bulmuş gibi olursun yani. Şimdi öyleleriyle nasıl baş ediliyor? Mesela ben oradan uzaklaşarak kendimi korumaya çalıştım. Ama bu örüntüyü görmek lazım. Hani kötü anne baba mıydı? Ya değildi tabii ki. Ellerinden geleni yaptılar. Ama kendilerinin yanında kendimi çok güvende hissettim mi? Vallahi hep bir temkinli olma ihtiyacı hissettim. Babam öfkelenebilir, annem gözden kaçırabilir ya da dağılabilir, bağlamı okuyamayabilir. O zaman birinin büyümesi gerekiyor. Bu da çocuğun erken olgunlaşması demek. Erken yetişkinlik demek. Erken yetişkinlik bir de daha önce de konuştuk, böyle etraftan iltifat da gören bir şey, takdir edilen bir şey. Aferin Zeynep başkadır, Serdar çok akıllıdır. O başka türlüdür. Hiç akranlarına benzemez ama yavrucak çocukluğunu bıraktı bir kenara. Yani çocukluğundan feragat etti. Yaratıcılığı da bir kenarda kaldı. O rengi de, dokusu da, kokusu da bir kenarda kaldı yavrucak. Bunlar maliyet
Biz de
oluyor.
takdirin peşine takıldık. Olgunum, olgunum değil mi? Olgunum. Evet, gene
Ama
olgun davrandık.
yaş 20-30 oluyor, 40 oluyor. Bazen diyorsun, lan olgun davranmak istemiyorum ya. Bir
İstemiyorum,
şey
evet.
söylemek istiyorum diyorsun. Ama
Makul olmak
bunlar hep
istemiyorum.
içinde kalıyor yani. Bunları yapamıyorsun. Bu örüntüyü görmek, eğer bir değişim ve başkalaşım olacaksa herhalde olmazsa olmaz ilk adım. O yüzden anlatıyoruz bunları.
Evet. Bence güzel de anlattık. Şimdi
Öyle mi?
toparlayabiliriz.
Olgunluğu düşük iki insan. Bence sen daha güzel anlattın.
Senin de anlattığın boyutlar, açtığın pencereler gayet güzeldi.
Gayet iyiydi yani.
Evet.
Ama
Koltuğa da
görüyorsun,
yakıştı.
görüyorsun böyle uzman uzmanın gözünden anlıyor yani. Ne kadar başka bir uzmanmışsınız Zeynep Hocam diye yani.
Estağfurullah, siz benden daha iyi uzmansınız.
O sizin uzmanlığınız yani. Peki bunu başka ekleyeceğimiz şeyler var mı, örüntüler? Duygusal yoksunluğu konuştuk, kuşkuyu konuştuk, dürüst olmamayı konuştuk, bastırmayı konuştuk. Epeyce şey konuştuk.
Konuştuk, evet.
Atladığımız eksik kalan şeyler vardır. Ne yapmalı peki? Bunu gördük. Ben kısmen anlattım ama duygusal yoksunluğu olan anne babalarla büyüdük. Ne yapalım? Bunu fark ettim.
Yani bu örüntüyü göreceğiz. Sonrasında da o örüntünün etkilerini biraz kendimizde fark edip onları değiştireceğiz. Yani yapmamaya çalışacağız. Annemin dediği gibi. Yani yapmamaya çalışın. Yaptığınızı. Burada aslında bir slogan gibi bir şey de oluyor seanslarda. Yaptığını yapma.
Yapmadım.
Yapmadığını yap. Bu biraz böyle örüntüleri değiştirmenin yolu
Konuyu o
olabiliyor.
kadar karışık bir hale getirdin ki, yaptığını yapma, yapmadığını yap. Ben ne
Ne
yapacağım, ne
ya?
yapmıyorum? Ben ne yaptığımı bilsem zaten yapmam ki.
İşte öfke bağırıyorsun. Bağırma, onun yerine sus gibi. Davranış değişimini sağlamak da yani her zaman inançları değiştirmek gerekmiyor. O biraz daha uzun yol. Davranışı değiştirmek de düzeltici yeni deneyimler diyoruz buna. Düzeltici yeni deneyimler de sizin yeni örüntüyü tekrar etmenizi sağlayabilir. Belki ödev olarak bunu söyleyebilirim ben
Evet,
de.
ben de şunu söyleyebilirim. Orada öyle bir örüntüyle baş başa kaldın. Onunla nasıl baş ettin? Bulduğun baş etme yolları ne kadar sağlıklıydı? O baş etme yolları hala hayatında etkin ve kullanımda mı? Hala aynı örüntülerle mi hayatı sürdürüyorsun? Çünkü o zaman sağlıksız bir şeyle baş başaydın. Onunla baş etmek için bulduğun yollar da mecburen sağlıksız başka yollar oldu. Ama şimdi bu hayatını sürdürmene nasıl etki ediyor? Temassız bir anne babayla büyüdüysen senin de temassız olma ihtimalin var. Güvenmeyen bir anne babayla büyüdüysen senin de kuşkucu olma ihtimalin var. Duyguları konuşmayan bir anne babayla büyüdüysen muhtemelen duyguları konuşmak sana da zor ve yabancı gelir. Kaçınan bir anne baban varsa, haksızlığa, yolunda gitmeyen bir şeye, sesini çıkarmıyorsa, çıkaramıyorsa muhtemelen sen de ya onun gibi kaçıngan ya da diğer uca geçen ve her şeyi dillendiren, her şeye isyan eden bir tarafa dönmüşsündür. Bunlara da müdahale etmek gerekir. O hedefleri olmayan, yani bugünü geçirmekle hayatını harcamış biri ise bunu idealize etmiş olabilirsin. Hayatı önemsememek diye idealize etmiş olabilirsin. Ama bak, hayatın sorumlulukları var, amaçları var, çocuklarımız için, çevremiz için yapmamız gereken şeyler var. Bunları yorumlayabilirsin ama herhalde bir bakmak. Ne oluyor, ne yapıyorum ya da ne yapmıyorum.
Evet. Bir de bu hedef olursa, yani daha duygusal olgunluğumu artıracağım gibi bir hedefe de gerçekten dönerse, kendimizi zenginleştirdiğimiz her şey bu olgunluğu artırır. Biraz
Doğru.
kitap okumak, bir şeyler dinlemek, edebiyatla, sanatla, müzikle ilgilenmek. Çünkü kendimizi regüle ettiğimiz zaman olgunluğumuz artacak.
Evet.
Yani sadece birebir böyle yapınca bunu değiştireyim, bu davranışı değiştireyim gibi spesifik değil. Duygusal olgunluk biraz kültürlenmeyi, zenginleşmeyi, değil mi?
Evet.
Hayatın yaşama biçimimizi de değiştirmeyi. Yani seanslarda görüyorum, ebeveynler seansların dışında yaptıklarıyla aslında değişiyorlar.
Evet. Hafta sonu ofis için alışverişteydik biliyorsun. Ya etrafımdaki insanların tavırlarından herhalde biz de buradaki sessizliğe ve sakinliğe çok alıştık. Bu bağırarak konuşanlar, çalışanlara kaba davrananlar, mağazanın bir ucundan diğerine sesini duyuranlar beni çok rahatsız ediyor. Üzülüyorum da yani. Hani kişisel, bireysel bir rahatsızlıktan bahsetmiyorum ama biz hakikaten böyle bir toplum değildik. Yani yaşandıkça eskiyi anan biri gibi de görünmek istemiyorum ama benim çocukluğumda çok eski değil yani 80'lerde böyle bir mağazada yüksek sesle konuşan taşradaydı bu özellikle. Bak taşradan bahsediyorum yani bir büyük şehirden bahsetmiyorum. Taşrada bir mağazada yüksek sesle konuşana bir bakılırdı. Kim bu? Niye böyle bağırarak konuşuyor diye. Ama şimdi bu normalize oldu. Ya ve bu bir sanki kendine güven işareti oldu. Böyle bir koca mağaza, mobilya mağazası. Oradan ilgilenecek kimse yok mu diye bir bağırıyor ki. Yani bütün çarşı duyuyor. Niye bağırıyorsun? Bak orada yanında biri var. Git sessizce bunu söyle.
Bir de orada hak yedirmemek sanki. Sırasını kaptırmamak
Ya bu
sanki.
hamlığın, olmamışlığın da bir sürü böyle açıklaması var ya. Bir erdeme bürüme hali yapıyoruz ama hani niye
Yok yok,
yapıyoruz
erdem
diye.
açısından değil de yani niye buna döndü? Bunun dili oldu bağırmak.
Evet evet işte onlar açısından yani bir hak yedirmeme ya da işte ben buradayım benimle ilgilenin deme. Duygusal olgunluğu yüksek insanlar biraz duygusal olgunluğu yüksek toplumlarda da yetişiyorlar. Çocuklarımız etraflarına baktıklarında da olumsuz örneği daha fazla görüyorlar.
Görüyor tabii.
Ve ne görüyorsa onu yapıyor yani. Sessizlik sanki biraz boyun eğme gibi görünüyor. Nezaket sanki zayıflık, güçsüzlük gibi görünüyor. Birisi kaba davrandığında alttan almak dişini geçirememek gibi oluyor ama böyle barbarik bir hale bürünemeyiz yani. Kimin gücü kimin kime yeterse ya da kimin sesi daha çok çıkarsa gibi bir toplumda da duygusal olgunluğu yüksek çocuklar yetiştiremeyiz. Yani çocuklarımızdan aldığı geri bildirimlerde de öğretmenler sınıfta bağırıyorlar, kolaylıkla cezalandırma yöntemlerini sadece çocuklarımızdan değil genel olarak okullardan aldığımız. Yani bu tek başına bizim de yapacağımız işler değil. Bunu mahallemizdeki çocukları düşünerek de yapacağız, öğretmenlerimize bakarak da bunu yapacağız. Yani bir toplumsal dönüşüm olmadan da bunları yapmak çok zor.
Evet. Olgunluk aslında ayrışarak değil de bütünleşerek oluyor. İşbirliğiyle oluyor, dayanışmayla oluyor. Ama o ayrıştırıcı, kendini ön plana çıkaran dil ya da yukarıdan bir dil, o zaman çocuğun olgunluğunun, bireyin olgunluğunun gelişmesine de engel oluyor gerçekten.
Duygusal olgunluğu yüksek birini nasıl tanımlarsın?
Duygusal olgunluğu yüksek olan biri, az önce de konuştuğumuz gibi o bilgeliği biraz yansıtan birisi yani. Olsun diyen, hallederiz diyen, hayata dair hem pozitif inancı olan hem de hayat akışının nasıl ilerlediğinden haberdar olan, durumları değerlendiren, bağlama bakabilen, bunu yapamıyoruz pek. Kendimize bakıyoruz, iş dünyamıza bakıyoruz ve oradan davranıyoruz. Öfkeleniyoruz ve oradan davranıyoruz. Kaygılanıyoruz ve oradan davranıyoruz. Ama olgunluğu yüksek olan birisi biraz daha o durumları, olayları yukarıdan bakıp kendine, diğerine ve bağlama, içinde bulunduğu ortama da bakabilen, işbirliğine, dayanışmaya, yakınlığa açık, sadece kendini gözeten değil, diğerine de aslında el veren, hep beraber iyi olmayı önemseyen, bir diğerinin kapısını çalan, dolayısıyla kapısı çalınabilecek bir kişi olan, o bütünleşme içerisinde senin söylediğin gibi o dayanışma içerisinde hisseden, aslında birliği hisseden birisi. Öğretmen açısından, öğretmen de dedin ya, yani mesela oralarda öğretmen öğrencilerle didişiyorlar. Bu olgunluk göstergesi değil, neyin olmadığını da söyleyeyim. Öğrenci bir şey söylüyor, ona karşılık veriyor. Çocuk gibi
İtişiyor.
aynı dilden cevap veriyor. Yani örneğin işte öğretmenim 3 tane yanlışım çıkmış diyor öğrenci. Öğretmen de diyor ki geç hafta derse gelseydim böyle olmaz diyor. Yani böyle. Oradan ben tam gaz gidebilirim.
Sustuğun iyi oldu.
Evet,
Sustuğun iyi
sustum
oldu.
iyi
Yoksa olgunluk
oldu.
çizginden.
Evet, çıkacaktım evet. Ya da işte anaokul çocuklarında görüyoruz yani 4-5 yaşındaki çocuk.
Beni en çok rahatsız eden bir yetişkinle bir çocuğun ilişkisinde kabalık. Çocuğa kaba davranmak beni çok rahatsız ediyor. Yani onun yalnızca küçük olduğu için nezaketi hak etmediğini düşünmemiz zaten olgunlukla ilgili başka bir soruya gerek bırakmıyor yani. Aslında daha çok ona nazik olmalısın. Yani daha güçsüz olan o, daha muhtaç olan o, daha ihtiyaç halinde olan o. Yani öyle. Benim de aklıma duygusal olgunluğu olan insan gelince biraz halden anlamak geliyor Zeynep. Doğruları söyleyebilirsin, tavsiyelerde, nasihatlerde bulunabilirsin ama bunun bağlamına bakarsın. Her gördüğün her yerde söylenmez. Çocuk evet bir tavsiyeye ihtiyaç duyuyordur ama duygunun yüksek olduğu o anda onu zaten duyamaz. Duysa da anlayamaz. Bunları gözetmek anlamına gelir. Biraz temas kurmak anlamına gelir. Duygusal olgunluk, dürüst olmak, tutarlı olmak anlamına gelir. Bir de her aklına geleni söylememek, her aklına geleni yapmamak. Bir duran, düşünen, davranan olur. Bir de çaresizse bunu söyleyendir. Ya yavrum gücüm yetmiyor ona. Yani böyle yapmayı isterim ama beceremem herhalde ben bunu diyebilmek de bu olgunluğun kapsamında olur.
Tabii.
Böyle insanlarla çevrili olsak anne babamız da olması şart değil.
Tabii.
Böyle yöneticilerin olması, böyle öğretmenlerimizin olması. Olsun paşam bir dahaki sefere yaparsan gel bakalım neyi yanlış yaptın diyen bir antrenör. Yani işte maçlarda da görüyoruz böyle kendini yırtan antrenörler var mesela. Çocukların gözü sürekli onda ama korkuyla bakıyor. Aralarında bir ilişki yok. Bir hiyerarşi var sadece yani. Şu korku ilişkisi var. Okay.
Evet.
Böylece toparlayabiliriz.
Evet.
Peki, hadi sen ödevini ver, ben de kapanışı yapayım.
Evet. Pek çok açıdan çok detaylı da konuştuk. Bunlar üzerine zaten düşünürsünüz de bu hafta. Hangi açılardan neleri başarmanız gerekiyor? O demin az önce söylediğim gibi yaptığını yapma, yapmadığını yap. Ne yapıyorsunuz? Neyi değiştirebilirsiniz? Bunu biraz yazarak somutlaştırabilirsiniz. Geçmişi anlamak çok önemli ama geleceğe yönelik de hedefler de belirlemezsek eğer geçmişin o bizi tuttuğu tuzaklar içerisinde kayboluruz. Geçmişi anla, geleceğe dair hedef belirle. Bu bizim geçmişteki o zincirlerden aslında kurtulup ilerlememizi de sağlar. Belirleyeceğiniz bu hedefler sizi daha özgür, özgüvenli hissettirecek. Umarım güzel bir hafta olur. Bir aile meselesinden çokça sevgiler.
Burada yapmaya çalıştığımız şey toplumsal ruh sağlığını ülkemizin her yanına ulaştırmaya çalışmak. Her yerden görüntüler geliyor, her yerden yorumlar geliyor. Trakya'dan geliyor, Güneydoğu Anadolu'dan geliyor, Akdeniz'den geliyor, İç Anadolu'dan geliyor. İnsanlar yayınlarımızı izleyip üzerine konuşuyorlarmış. Aileler bunun üzerine sohbet ediyorlarmış. Arkadaşlar not alıp birbirleriyle fikir alışverişinde bulunuyorlarmış. Okullarda kitaplarımız okunup bunun üzerine kitap kulüplerinde tartışmalar yapılıyormuş. O kadar duygulanıyoruz ki. Yani çıktığımız yolda şunları duymak, buradan böyle haberler almak, bunların artık gündelik sohbet konuları haline gelmesi, toplumsal ruh sağlığının böyle kolay ulaşılabilir bir şey haline gelmesi bizi çok mutlu ediyor. Çok derinden etkileniyoruz. Burada da bu çorbada da bir tuzumuz olduysa kendimizi çok bahtiyar hissediyoruz. Yani ne mutlu bize. YouTube kanalımız 149 bin aboneye ulaştı. Daha da çoğalmayı umut ediyoruz. Orada insanların yorumlarda birbirine destek olması bizi daha da mutlu ediyor. Derdimiz bir topluluk olmak. Derdimiz bütün bu konuları, bütün insanların haberdar olduğu ve konuştuğu, artık böyle konularda sohbet ettiği bir platform haline gelmek. Program çeşitliliğimizi de burada artıracağız. Bununla ilgili farklı projelerimiz de var. Birkaç hafta içinde bunlar da başlayacak. Elinizi sırtımızdan eksik etmeyin. Biz de size elimizi sırtınızdan eksik etmeyeceğiz. Bir abi, abla, bir arkadaş, kardeş, evlat dostluğuyla, sıcaklığıyla yanınızda olmaya devam edeceğiz. Kanalımızı beğenmeyi, yorumlar yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir aile meselesinden herkese çokça sevgiler.